Ayrım 23, sayfa 334. Çakırcalı Ahmet Efe ile gezdiği günleri Çakıcı bu yüzden konuğu olmuştu. Babasının zeybeklerine büyük saygı göstermişti. O sağken hacının kurşununa kazayla kurban gitmeden önce böylesi köpekler yanında dolanamazdı Hacı Musa'nın. Ama yitmişti dağ gibi yiğit. Tam bu günlerin adamıydı. Böyle bozgunlarda kötüler için ölüm perisiydi Çakıcı. Ama yittiği duyulur duyulmaz Hacı Musa'nın bir zamanlar zeybek olduğuyla birlikte küp dolusu altın sahibi bulunduğu da yayılıvermişti. Bu sırtlanlar da altınların peşindeydiler. "Dayan oğlum hacı," dedi içinden. "Ölmedin daha. Bunlar senden çok korkuyorlar. Korkandan hayır gelmez. Salt korkularından öldürecekler seni. Yaşadığın yeter. Bari yiğitçe git." Toplandı, dikleşti birden. Eşkıya töresinde acize zulüm yoktur. Zeybeklik yasası yaşlıya el kaldırmayı yasaklar. "Bak sen, demek öyle ha? Sürünlen şu taşı kafasına, bakalım yine böyle konuşur mu?" Taşı alnına sürdüler. Daha ilk sürtünmede kaşı patladı hacının. Etleri pörsümüş, iyice yumuşamıştı. "80'i geçtim," dedi içinden. "Daha yaşayacak değilim ya. Neler gördüm, işittim. Bu kadarı yeter. Yeter ya, namert elinden ölmeyi de hiç kurmamıştım. Yiğitçe vuruşsaydım, yiğitçe gitseydim, gam yemezdim." Kan akınca daha bir dirildi Hacı Musa. Ölümü kesin kes duyunca yiğitlendi. "Bak Emiroğlu," dedi. "Bizim tayfa yaşıyor daha. Şunu bilesin ki yanına komazlar. Ben ölümden yılmam. Kaç yıl var ki ölümü sırtımda taşıyorum. Dost olduk artık. Yoldaş olduk onunla. Sen madem eşkıyasın, madem efe geçiniyorsun, sal beni. Töre budur. Salmazsan şunu bilesin ki benim başıma gelen seninkine de gelir. Ama şimdiden diyeyim sana, dayanamazsın. Daha ilk baskında korkudan ölürsün sen." "Vay kara dinini." Öfkeyle yüklendi taşa Emiroğlu, taş kaydı, güp diye düştü Hacı Musa'nın üstüne. Of diyemedi hacı, bir ıkıltı çıktı ağzından, sonra kıpırtısı kesiliverdi. Şaşkın şaşkın baktı Emiroğlu, ürkmüştü. Gerçekten efeydi galiba bu Hacı Musa, gerçekten yiğitti. Ölüm karşısında nice insanlar görmüştü, nice baskınlarda kıstırdığı kişilerin hiçbiri ölümün gerçek soğukluğunu duyunca bunun gibi davranmamıştı. Ya son dedikleri, bizim tayfa diye nitelediği kişiler? Bir aklından geçirdi. Postlu Mestan, Kamalı'nın Çakıcı'ya yamanmış kızanları, Hacı Mustafa, hele o koca Arap. Bir kaçış başladı içinde. Ya dediği doğruysa, ya ardına düşerlerse? Kim bilecek, bu işi Emiroğlu'nun yaptığını kim çıkaracak? Bir gören, bilen yok ki. İşaret etti adamlarına, değirmeni aramaya başladılar. Köşe bucak, un çuvallarından gözlerine ilişen en küçük kovuklara varıncaya dek. Her tarafı silkelediler. Ne altın buldular ne de başka bir şey. O öfkeyle Osman'ın üstüne atıldı Emiroğlu. Gırtlağına yapıştı ve bendin akarına tuttu başını. Doğrulduğunda öfkenin yerine ürpertici bir korku sarmıştı içini. Ama son tanık da ortadan kalkmıştı. İki arkadaşı kader birliği etmişlerdi onunla. Osman araya sonradan katışıyordu. Ama şimdi yoktu o, boğulmuştu. Değirmenin kapısını açıp karanlığa karıştılar. Ali tepelerin ardında geceyle karşılaşınca yürümekten vazgeçti. Değirmene kadar inebilirse gece yarıyı bulmadan Hacı Musa'ya konuk olma kararıyla biraz daha ilerledi. Hacı Musa Süllü dayısının askerlik arkadaşıydı. Eğer önünden geçiyorlarsa zeybekliğe soyunup dağda gezerken de Hacı Musa uğrardı sık sık Süllü'ye. Dağ yöresinde bir işleri düşse ya giderken ya dönüşte gelir karnını doyurur söylenirlerdi. Zaten hangi biriydi değirmen? Yazın sayvanında, kışın nemli un kokan bir ılıklıktaki buğday alanında yatıp kalkarlardı köylüler. Duvarları taş örmeydi, kale duvarı gibi. Tam ortasında geniş iki kanatlı ağır tahta kapısı gece gündüz açık dururdu. Çakırcalı Ahmet Efe'nin son düze inişinde izin alıp buraya yerleşmişti Hacı Musa. Ondan sonra bir daha da çıkmamıştı dağa. Hele Çakırcalı arkasından namazda bıçaklanınca tövbe etmişti. Çakıcı dağa çıkınca çok istemişti baba dostunu. Olmaz demişti hep. Bizden geçti. Dönem sizindir. Benim değirmenim var. Gel buyur konuğum ol. Ama zeybeklik için eskidik biz. Ayaklarımız çevikliğini, gözlerimiz keskinliğini yitirdi artık. Attığımızı tam vuramıyoruz. Süllü dayı coştuğunda ne öyküler anlatırdı Hacı Musa üstüne. Rus savaşında da üstüne yokmuş. püskürtme savaşlarının tümüne katılmış ve askerden önce de bir parça zeybekliği olduğundan dağıtıvermiş düşmanı. Toprağa sürer gibi gidermiş. Yattığı yerden koşulsa yetişemeyecek bir hızla ilerlermiş bu Hacı Musa. Sonra da dev gibi dikilirmiş düşman mangasının karşısına. Adamların ödünü koparıp daha namlularını çevirmeden el bombası verir bizim diye bir nara atarmış ki zeybeklikte de öyleymiş derlerdi. Zeybekliğin töresi yoksula, yaşlıya, çocuğa bir de kadına yan bakmamak, yardım etmektir. Bu eski zeybekler tüm böyleymişler. Biri hırçın çıksa bir yarama vermiş. Çakıcı Mehmet Efe'nin kendi adını kullanıp yörük kızını kaldıran eşkıyaya yaptığı yıllar boyunca dehşet vermedi mi dağlara? Baskın verip tümünü diri diri yakmışmış Çakıcı. Hem adını kullandıklarından hem de elin ırzlı kızını köçek gibi oynatmaya kalkışmalarından. İyi de etmiş. Efelik bunu gerektirir. Bir Efe ırza yan baktı mı efeliği olmaz. Ne dağlar kabul eder onu ne de dağların insanları. Gece yarıyı buldu. Geçiyor. Geçiyor ya değirmene de pek bir şey kalmadı. İyice yakınlaştı sonra. Onları da aştı mı göründü demektir. Gece yarıyı aştıktan sonra ay yüzünü gösterdi. Ortalık ışığı verdi birden. Bunca uykusuzluğa alışmamıştı Ali. Bir değirmene gelse hem sohbet kurar Hacı Musa'yla hem karnını doyurup güzel bir uyku çeker. Hayvan huysuzlanıyor. Ne kaldı şurada değirmene? Ya bir ya da 1,5 saatlik bir yol. Değirmene vuracak diye köy yolundan da ayrılmış. Şimdi çıkmaya çalışsa bile daha geç varır köye. Dere patikasından vurmasaydı köye gelmiş olurdu. Zamanı tam hesaplayamamış olmalı. Türkülere daldı mı böyle oluyor nedense. Sarı kız çayının kaynağına varmış düşüncelerle. Tamam işte, 1,5 saatlik yolu kaldı. Derin bir yarın iki yakasında ulu çınarlar birbirine sokulmuş dev sevgililer gibi ay ışığında. Yaprakları eller misali birbirini okşuyor. Yarın iki yanı sarı çipil kayalarla ürküntü veriyor kişiye. Ulu çınarlardan yara en yakın olanının dibinde bir pınar var. Bel kalınlığında berrak bir su fokurdayarak yükseliyor pınardan. Önce gökyüzüne ağmak ister gibi fışkırıyor. Sonra köpüklü, pırıltılı zerreler halinde dökülüyor yere. Dere yatağında çakıl taşlarını bir sevgili eli gibi okşayarak akışını düzenliyor. Dere yatağı dar. Bel kalınlığındaki su sütunu bu darlıkta bir karış yükseklik sağlıyor ancak. Hemen üçüncü çınarın dibinde bir pınar daha. Biraz daha küçük, biraz daha güçsüz. Fakat birden yükseltiyor suyu. Ay suyun üstünde geziniyor. Çınarların gölgesi pınarın yeşil çevresini karanlığa boyuyor nedense. Hemen ötedeki beyaz gümüş parıltıyla bir karşıtlık yaratıyor. Yeşil çimenler bir halı yumuşaklığında. Pınarın kırılıp dökülüşü sırasında sıçrattığı nemden ıslak ıslak. Takılıp kalıyor Ali. Bıraksa şimdi hayvanı bir su içse, şu taze otlardan biraz kemirse huysuzluğu geçer. Kendi de dinlenmiş olur. Hem ay ışığında pınar başında karnını doyurur, Hacı Musa'ya zahmet vermez böylece. Karnının açlığını sezerse bırakmaz ihtiyar. Konuk gelmiş diye çemrenir. Yemin ettiğinde yalan dememiş olur hiç değilse. Pınar başının gümüşlenmiş görüntüsü, nemli ılıklığı, iştahını açıyor Ali'nin. Kendiliğinden otlara eğilmiş hayvanına uyarak, farkında olmaksızın azık çıkınını açıyor, karnını doyurduktan sonra elini yüzünü yıkayıp kana kana su içiyor. Sırtını ulu çınara dayayıp bir sigara sarıyor. Sigarasını nefeslerken çınarı okşuyor. Kocaman bir kütüğün yanında ince bir çöp gibi Ali. Çınar ulu. Kalın gövdesi en azından 5 kulaç var. 3 kişi el ele verseler, 4 kişi yan yana gelseler kucaklayamazlar bu çınarı. Öylesine kalın. Yaşlı da, Süllü dayı anlatmıştı bir kez. Benim dedemin dedesi böyle bilirmiş bu çınarları demişti geçerken. Süllü dayının dedesinin dedesi. Kaç yüzyıl eder ki bu? Birden eli bir kovuğa rastladı. Dönüp baktı Ali. Mağara gibiydi çınarın kovuğu. Gir yat içinde. Gir yat ya. Bir titreme sardı içine. Hem su başıydı burası hem de kovuğu vardı ulu çınarın. Üstelik gece yarıyı aşmıştı. Ay az sonra yiterdi. Tüm kanlığa kaldım. Cinlerin eline düştü gitti. Cinler su başlarında, çınar kovuklarında yuvalanırlar en çok. İfritler de. İnsanoğluna buralarda tuzak kurarlar. Baksana şu çınarın kovuğuna. Kim bilir kaç cin var içeride. Şimdi bir uğrarlarsa, bir yakalarsa Ali'yi, çırılçıplak koyup suya batırıverirlerse, ya da daha kötüsü alır köçek gibi oynatıp sonra da bir çarparlarsa, besmele çekip dua okuyarak toparlandı, merkebinin çılbırına yapıştığı gibi destur diyerek koşmaya başladı. Hiç aklına getirmemişti başına gelecekleri. Kaç kez tembihlerdi Süllü, geceye kalma, kalırsan yalnız olduğunu belli etme diye. Dinlemezdi ki, görüntüye dalıp gitmişti işte. Cahillik canım, cahillik pek zor. Dişleri birbirine vuruyor, duaları okuyamaz oluyor. Aklına Derbentli Hurşit'in bir türküsü takılıyor. Durumuna uyan bir türkü mü? Değil belki ama dönenip duruyor titreyen dişlerinin arasında. Yolum Irak giderim ben, yâre minnet ederim ben. O benim olmasa da sevmeye inat ederim ben. Dağlar yaktı bağrımı, aşk azıttı ağrımı. Kekik yoldum aş için, gözüm ovdum yaş için. Şu canım kurban olsun ipek saçlı baş için. Dağlar yaktı bağrımı, aşk azıttı ağrımı. Değirmene kadar bir daha duraklamadı. Nefes nefese tırmandı, sarı kız çayından değirmen düzlüğüne çıkan patikayı. Ay batı yakasında karanlığa kavuşmak için acele ediyordu. Tıpkı Ali gibi. Karşıdan değirmenin taş yapısı gülümsedi. Açık kapısından bir mağara gibi karanlık görünüyor içi. Yürüdü Ali. Hayvanı kapının önündeki koca çınarda çakılı halkalardan birine bağladı. Yem torbasını taktı başına. Kapının ağzından bir süre dinledi içerideki ıkıltılı homurtuyu. Değirmen çalışmıyordu. Öyleyse neden açıktı kapılar? Herkes uyumuş olmasın. Ya Hacı Musa dalıp gitmesin. Başını uzattı içeri doğru. Hacı emmi diye seslendi. Ses yok. Hoyn Hacı emmi. Kendi sesi yankılandı yine. Amma iş. Bildiği uykusu hafiftir Hacı Musa'nın. Tıpırtıdan uyanır. Değirmen çalışmasa bile uzak köylerden de tahıl öğütmeye gelenler olduğu için gece gündüz buyur eder. Kapıları açıktır. Sözüne uygun bir davranışı vardır hacının. Peki şimdi neden böyle? Ay da çekildi, karardı yöre. Gitti, odasına baktı. Ses soluk yok. Akşamdan yanık kalmış yağ kandili, söndü sönecek. Aldı kandili, fitili tekrar yağa saldı, alev yükseldi, oda aydınlandı. Donup kaldı Ali, bir boğuşma olmuş burada. Sakın Hacı Musa'nın başına bir iş gelmesin. Her şey birbirine karışmış. Gömlekler, çıkınlar, bohçalar darma duman. Yokladı bir iki yeri, sonra döndü. Değirmenin içine bir göz attı ışıkla. Hacı Musa, eli kolu bağlı, değirmen taşının altında yatıyordu. Çoktan ölmüş olmalı. Aşağıdaki çark bölmesinin kapısı da ardına kadar açık. İndi dört ayak merdivenden, iri yarı biri de orada uzanmış. Gövdesi toprağın üstünde de, başı bendin ağzında. Su başına vurup çevreye sıçrıyor. Ayaklarından tutup çekti ölüyü, çevirip baktı, tanımıyordu. Yukarı çıktı tekrar, değirmen taşına yüklendi, kaldıramadı, kaldıramayacaktı. Bir an önce haber ulaştırmalıydı kentliye. Uykusu açılmıştı, uyku girmezdi ki gözüne. Hemen çözdü merkebini, binek taşının yanına çekip bindi. Sonra topuklarını hayvanın karnına vurarak koşturmaya başladı. Çarşıya girdiğinde kepenkler kalkmamıştı daha. Esnaf her zaman gün doğmadan açardı dükkanlarını. Oysa gün o Toptepe üstündeyken doğmuştu. Bir isteksizlik olmalıydı. Hiç beğenmedi kentin havasını. Bir ağırlık, ağlamaklı bir duruşu vardı. Herhalde benden önce haberi getiren oldu. Hacı Musa'nın yasını tutuyor olmalılar diye düşündü. Yok, kimse duymuş olamazdı. Meğer ki bir kuş uçup gelsin. En kestirme yoldan gelmişti. Kimseye de rastlamamıştı. Öyleyse büyüklerimizden biri öldü diye düşündü. Ya beylerden ya da şeyhlerden, bilginlerden biri. Böylesine ağır bir havanın olması için büyük bir yasın, bir nedenin bulunması gerekti. Çarşıya girdi, kentin tutumu aynı. Boş gözler, kuşkulu bakışlar tarıyor insanı baştan ayağa. Ürküntü salıyorlar kişinin içine. Ölüm doğal bir şey değil mi? Bu kadar ürkütücü mü onlar için? Karakola mı gitsem derken kalaycının dükkanının önden geçiyor. Durdu, kalaycı ahbabıydı. İyi anlaşırlardı. Kaç yıldır da bağının yanında konaklıyorlar, kuyusundan su içiyorlardı. Ona söylerseydi gerekeni yapardı kalaycı. Dükkanın önündeki akasya ağacının bedenine halkalar çakılmıştı. Zamanla bağlanıp çözülen çılbır halkaları pırıl pırıl parlatmıştı. Hayvanı birine bağladı, çoktan gelmiş olmalıydı kalaycı. Koca çarşıda bir onun dükkanı açık dense yeri. Eşikten geçti, kalaycı başı önünde uyuklar gibiydi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Elini göğsüne koymuş, boğuk bir sesle cevaplamıştı. Bakındı kaldı Ali. Ellerini koyacak yer bulamadı bir süre. göbeğinin üstünde gezdirdi, kuşağının arasına sokup çıkardı, yutkundu. Kıyıda bir yer bulup çömeldi. Uzun uzun baktı kalaycıya. "Hayrola ağa, pek düşüncelisin." Başını kaldırdı kalaycı, gözlerinde bir sövgü belirlendi ilkin. Sonra Ali'yi görünce değişti yüzü. Ağardı biraz, pembeleşti. "Sizin haberiniz yok galiba." "Neden haberimiz olacak bizim?" "Yunan'dan." "Yunan'dan mı? Ne olmuş Yunan'a?" Sonra toparlandı, bir şeyler dönüyor olmalıydı. Bir an önce öğrensindi. Ama kendinin de bir görevi vardı. Haberlemeliydi durumdan kalaycıyı. "Yok ağa, Yunan'dan haberimiz yok ya, değirmenci Hacı Musa rahmetliden var." "Rahmetliden mi? Ne olmuş?" "Değirmen taşıyla başını ezmişler. Birini de alt başta çark bölmesinin orada boğmuşlar. Çıkaramadım kim olduğunu. İri yarı kara yağız biriydi. Başını bende sokmuşlar. Ben gelinceye değirmenin suyu tepesinden akmış." "Sivri bıyıklı gençten biri miydi?" "Evet, ama bıyıkları sivri değildi benim gördüğümde. Osman'dır, Hacı Musa'nın yamağı. Demek ikisini de bitirmişler ha? Tanrı rahmetini esirgemesin, vah vah. Demek bu kadar daha. Amma duygusuzdu şu kentli. Kestirip atmıştı. Başka bir zaman olsa tümü ayağa kalkar, çoktan değirmen yoluna düşerdi. Şimdi hiç aldırmıyordu. Demek onlar da kanıksamışlardı sonunda ölümü. Doğallığını onlar da kabullenmişlerdi. Kıpırdandı. Nereye haber vermek gerekiyor acaba ağa? Otur sen, ben haber veririm." Ağır ağır kalktı, dükkandan çıktı. O gelinceye bir sigara sarıp içti Ali. Döndüğünde yanında bir jandarma vardı. "Seni kumandanlıktan istiyorlar. İstersen birlikte gidelim." "İyi olur." Jandarma karakoluna vardılar. Kumandan kendi odasına aldı onları. Kırık bir masa, ayakları kaymış sandalyeler vardı odada. Kalaycı ile Topal Ali ayakta durdular. Kumandan kaykıldı tahta koltuğunda. Gördüklerini bir bir anlattı Ali. Değirmene girişinden kente inişine kadar gördüğü her şeyi en küçük ayrıntısına kadar söyledi. Kumandan gözlerini kısarak dinledi onu. Sonra, "Aradıklarını bulmuşlar mı bari?" "Sanmam. Her bir yanı kırıp dökmüşler." "Ne aradılar dersin?" "Vallahi bilmem ki." Kalaycı atıldı söze. "Şehirde eşkıya yatağı olarak bilinirdi değirmenci. Parası çok bir kişi bilinirdi. Altın aramış olmalılar. Bulamadılarsa öldürmüşlerdir." "Eşkıya yatağı mı?" "Evet, eskiden de Zeybekli'ye soyunmuş. Çakırcalı Ahmet Efe'nin yanında." Ali tamamladı üstünü. "Biz de öyle biliriz. Bizim Süllü dayının asker arkadaşıymış. Rus savaşında birlikte dövüşmüşler Gazi Osman Paşa'nın yanında. Çok yiğit bir kişiymiş anlattığına göre. Tek başına ordu bozar dediklerinden." Kumandan birbirine, bir ötekine baktı. "Ben de öyle bilirdim. Tanrı günahlarını bağışlasın. Hiç belli olmuyor bu insanlar. Savaşa gidiyor, yaptığı yiğitlik saymakla bitmez. Sonra dönüyor, bir de bakıyorsun eşkıya olmuş. Sanki devlet için ölüme giden o değil. Niye bırakmış Zeybekli'yi?" "Çakırcalı kır serdarı olunca izin almış. Ben yaşlandım diye. Sonra Ahmet Efe'nin oğlu Çakıcı Mehmet Efe çok haber salmış gelsin diye. Ama gitmemiş. Rahatım iyi, düzenim doğru demiş. Ben dağlarda yapamam gayri." Jandarmalara buyurdu kumandan. Gidip baksınlar, durumu saptasınlardı. Ali'ye de sağ ol dedi sadece. "Haber verdiğin için sağ ol. Kalaycı anlatmasaydı seni tutuklardım. Durum anlaşılıncaya kadar yatardın hapiste ama dua et, ne biçim bir adam olduğunu anlattı." "Beni bilir kalaycı ağa kumandan bey. Hem iyi bilir, emmim gibiydi benim hacı. Süllü dayımın can yoldaşı, benim de can yoldaşımdır. Kötülük aklımın kıyısından geçmez." Yolda gelirken sormadan edemedi. Bu jandarma milleti amma aldırışsız oluyordu ha. Kılı bile kıpırdamamıştı adamın. Onca şey anlatmıştı da. "Biz kanıksadık artık bu olayları Topal," dedi kalaycı. "Öylesine çoğaldı ki, değil dağ başında, kentin içinde neler oluyor bir bilsen. Allah Allah, desene ortalık iyice bozuldu." "Bozuldu da söz mü? Bir şirazesinden çıktı ki." "Anlat ağa, gözünü seveyim. Biz bir yıla yakın uzağız kentten. Haberimiz olmuyor hiçbir şeyden. Anlat ki bilelim." "Hasan Hüseyin'i bilir misin?" "Hangi Hasan Hüseyin?" "Bizim bağ komşusu, kunduracı." Bildim. İşte onu da yatağında boğdular." "Yatağında mı boğdular? Bir duyan gören olmadı mı?" "Olmaz olur mu? Komşular ayağa kalkmış." "Kalkmış ya, sesini çıkarmak kimin haddi?" "Bu kadar mı ödlek bu kentli ağa? Alınma ama başka nasıl denilir?" "Haklısın Ali yoldaş, çok haklısın. Ama şehirli de haklı. Ne yasa kaldı ne töre. Hem de komşuların dediğine bakılırsa Boğan Raşit Hoca'nın oğluymuş Salih Efendi. Vay ki vay, desene efendiler de eşkıyalık talimi yapıyor kentin göbeğinde. Ne demesin, belki senin değirmenciyi de o haklamıştır. Nasıl olmuş bu iş? Hangi iş? Pabuççunun boğulması. Gece yarısı basmışlar evi, adam derin uykuda. Karısıyla koyun koyuna uyumuş kalmış. Parası var biliyorlar, kim bilir, varmış da. Karısının boynunda dizi dizi beşi bir yerde varmış. Niyetleri onu almak. Hemen ıhmışlar adamın gırtlağına, sıkıvermişler. Kadın uyanmış bu gürültüden. Bakmış ki iş kötü, boynundaki altınları şalvarının içine sallayıvermiş usuldan. Ve adam gittikten sonra mı, önce mi bilinmez, bağırmaya, yalvarmaya başlamış. Yapma Salih Efendi diye. Tanımış girenleri. Kadının feryatlarından tüm komşular uyanmış. Ama Salih Efendi silahlı. Herkeste de can tatlı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın havasındalar daha doğrusu. Kimse parmağını kıpırdatmamış. Adam tanındığını anlayınca kadını da boğmuş. Sabahleyin gidip bakmışlar ki iki ceset. Altınları alabilmiş mi? Alamamış. Teneşirde ortaya çıktı. İki cana kıyan altınlar. Kadın yıkanacağı sırada şıngır mıngır dökülüvermiş teneşirin üstüne. Vay anasını. Vay anasını ya. Çok kıyıcı oldu insanlar. Bir kuruş için adam öldürmek vızıltı geliyor Topal Ali. Düzen bozuldu. Öyle bir bozuldu ki Yunan bile paklamaz. Yunan da neyin nesi ağa? Demin de yarım kaldı sözün. Anlat hele bir. Dükkana varmışlardı. Anlatırım dedi kalaycı. Birer kahve içelim de. Geçerken kahveleri söyledi. Dertliydi. Yüzü gülmüyordu hiç. Oysa güleç bir adamdı. Yunan sözü geçtikçe bir başka oluyordu. Gözleri kıvılcımlanıyor, başı dikiliyordu kendiliğinden. Varıp yerine oturdu. Ali çömeldi kıyıda bir yere. Yunan dün İzmir'e asker çıkardı. Dediklerine göre orada da kalmayacakmış, yürüyecekmiş. Oysa bir İzmir, dediler bize, dün bildiriler geldi padişahtan. Sorma Ali, kan ağlıyor insanın içi. Bu mülkün sahibi, efendimiz neler diyor bir bilsen. Galiplerin merhametini celbetmekten söz ediyor bildirisinde. Bizim adımıza onların düşüneceğinden, Yunan işgalinin aralarında kararlaştırıldığından, daha nelerden söz ediyor. Sonra da bizlerden duruma boyun bükmemizi istiyor. Ama Yunan durmuyor. Bir İzmir demişlerdi değil mi? Hemen Nife, Urla'ya sarkmış. Kuşadası önünde de vapur dolusu askeri bekliyormuş. Rumlar bayram ediyor. Durmayacağız diyorlar. Bak şuradan, başını çıkar da bir bak. Çoğunun dükkanı kapalı. Yakında Yunan bayrağı çekip öyle açacaklarmış. Çeteler kurdular gizliden gizliye. Ordumuza yardım edelim diyorlar. Oysa bir de bize bak. Birbirimizi boğazlıyoruz. Altın peşine düşmüşüz tümümüz. Birinde altın olduğu duyuldu mu, ertesi gün ölüsünü buluyor komşular. Rum çeteleri yapmasın bu işi. Rumların bir ilgisi yok. Onlar toprak derdinde Topal. Onların derdi başka. Peki İzmirliler hiç ses etmemiş mi bu işe? Baskın basanındır. Çıkarmadan önce Amerikan askerlerini gören İzmirli sargı bergi olmuş. Göz açıp kapayana her bir yeri işgal etmişler. Sonra da Yunan çıkacak demişler. İzmirli aymış o zaman, silkinip doğrulmuş, Yahudi maşatlığına dermeşip miting düzenlemiş. Redi ilhak mitingi. Biz Yunan'ı istemeyiz demişler. Kim dinler? Silahlar konuşuyor şimdi. Miting gece yarısından sonrayı bulmuş. Sabaha karşı da Efsun askeri dizilmiş kordon boyuna. Rumlar, Yahudiler ve de Ermeniler çiçek atmışlar yabana. Halı döşemişler, çığlık çığlıkmış kordon. Açık saçık Rum dilberleri askerlerin boynuna sarılıp dudaklarından öpüyorlarmış. Kurtuluş ordusu diyorlarmış Efsun askerine. Oynayıp raks ediyorlarmış sevinçlerinden. Bizimkiler sus pus. Bir Hasan Tahsin Bey çıkmış, gazeteciymiş, yiğit bir adammış. Bakmış kimse de parmak kıpırdamıyor, Efsun'un alnı budur demiş, sıkmış kurşunu. Parçalamışlar, paramparça etmişler adamcağızı. Kendi yurdumuzda yabana kurşun atan ne hale geliyor bir düşün. Sonra Albay Süleyman Fethi Bey, Efsun çevirmiş yöresini, Zito Venizelos de diye sıkıştırmış, dememiş. Asker adam, padişahım çok yaşa demeye alışmış. Kefere önderine yaşa der mi? Dememiş. Demiyorsun diye alnından vurmuşlar orada. Karnından süngülemişler. Hükümet konağından Türk bayrağını indirip Yunan bayrağı çekmişler. Oysa padişahın bildirgesinde öyle demiyor. Paris Konferansı'nın kararları gereğince İzmir istihkamlarının Düveli Mutelife emrindeki Yunan askerleri tarafından işgal edileceği bildirilmiştir. Hükümet bu konuda ulusun ve devletin hakkını korumak için üstüne düşeni yapmıştır. Ulus ses çıkarmadan, vakarını bozmadan durumu olduğu gibi kabul etsin, diyor. Yahu adam gelmiş, zil zurna çıkmış topraklarına. Neymiş? Düveli Mutelife. Öyle karar vermiş. Bizim bildiğimiz toprak vuruşarak alınır. Aa, biz öyle almışız tam 10-100 yıl. Öyle vermeliyiz değil mi? Ne gezer? Elin keferesi toplanmış bilmem nerede, şuradan şurası Yunan'ın demiş. Olur mu? Olduruyor Eloğlu. Bakıyor Yunan'ı tek başına salıverse İzmir'i düşünde göremez. Evvelki gün Amerikan bahriyelilerini destekliyor kordonda. İzmirli bu da nereden çıktı demeye kalmadan biz Yunan'ın önünü açıyoruz, yarın ona selam durursunuz deyip çıkıyorlar. Hazıra konanın insafı olmuyor bizim oğlan. Önüne geleni kesiyor. Efsun askerleri ne yapmış biliyor musun? Kordona çıkar çıkmaz ne yapmışlar? Gözleri bulanıyordu kalaycının, buğ buğ çıkıyordu nefesi. Ağladı ağlayacak. Kıyama kalktı kalkacaktı. Topal Ali ıhıp kalmıştı olduğu yerde. Nefessiz dinliyordu olanları. Hiç aklına gelmezdi böyle bir bela. Ne yapmışlar? Rum dilberlerinden iştahlandı ya da keferenin kısa etekli askeri fırlamış Türk mahallelerine kız kısrak dememiş. Yıktığı gibi almış altına bizim namahremdir diye bakmaya kıyamadığımız kızlarımızı, karılarımızı. İştahını söndürmüş. Direnen olursa deşi vermiş karnını ağa. Anadolu bizim diyormuş. Tüm Anadolu bizim. Bundan sonra gerilemek yok. Hedef daha içerileri. Hani sadece İzmir diyordun? Diyorlardı. Ama iş güce bindi mi durur mu? Şimdi Yunan güçlü. Almış ardına İngilizini, Fransızını ve de Amerikasını. Yürü babam der. Bizimkiler zaten gavurdan beter. Gördün işte değirmencinin durumu daha gözünün önündedir. Yakındır, çok yakındır Topal Ali. Manisa'da, Aydın'da hatta Alaşehir'de gider. Çünkü buraları da kendinin belliyor Yunan. Neden mi? Kurşunlu Han cetleri zamanında yapılmış onların. Sonra Yıldırım Bayezid Camii'ni bilir misin? Ha, işte onun karşısındaki yıkıntılar var ya, onlar çok eski tarihlere dayanırmış. Dediklerine göre bu keferelerin ilk papazlarından biri yapmış o kiliseyi. Saint Jean mı derler, ne işte o. Dolaşırken Anadolu'da 7 kilise yapmış ya, onlardan biri burada. Yıkılmış, çözülmüş ama hala Meryem Anamızın tasvirleri uçuşur yıkığında. Rumlar da o zamandan kalma. Yakında buralara da gelir, sahiplenirlerse hiç şaşma Topal. Ata mülkü der, zaten çoğu benim der. Bağı bahçeyi, taşı toprağı, adamı malı tanık gösterir. Kötü, çok kötü ağa. Kötü de söz mü? Beterin beteri bu. Düşün bir. Düşünemiyordu, aklı durmuştu Ali'nin. Bunca kentte düşünme gücünü yitirdiğine göre Ali'nin düşünmesinin mümkünü mü vardı? Bakınıyordu sadece. Gözlerini kırpıştırarak kalaycının göğsüne düşmüş başına bakıyordu. Kapıda bir kıpırtı oldu. Baktı Ali. Görmeden gece yarısından bu yana görüp duyduklarıyla gördüğünü sezinleme gücünü yitirmişti artık. Kara pırıl pırıl cübbesinin eteklerini belinde topuz yapmış, yenice kır düşmüş sakallarında belli belirsiz bir parıltıyla Satlı Hoca girdi. Çevresine bakındı, selam verdi. Cevap çıkmayınca tekrarladı sesli sesli. O zaman irkildiler. Ali fırladı yerinden. Ellerini göbeğinde birleştirerek dikildi. Topal bacağının iyice uyuştuğunu o zaman anladı. Dikilememiş, yanında kendinden bir parça değilmiş gibi sallayıvermişti bacağını. Kalaycı alnındaki kırışıklıklarla başını kaldırdı. Buyur hocam. Haberler nasıl? Kötü. İki taraftan da kötü. Hem içten hem dıştan. O ne demek? Topal Ali haber getirdi. Bizim değirmenci Hacı Musa'nın başını ezmişler. Ölmüş mü? İlk kez söze karıştı Ali. Şaşırmıştı hoca. Başı ezilen adam ölmez mi? Ölmüş hocam. Tanrı günahlarını bağışlasın. Çok iyi adamdı. Artık aldırmıyor Ali. Kızmıyor ölümü böyle karşılamalarına. Olanları duyduktan sonra. Ama hep yakınıyorlar. Bir şey yapmayacaklar mı? Hiç parmaklarını kıpırdatmayacaklar mı? Ölmüş bunlar. Tümden yitmişler. Nasıl ölmesin ki? Kimde altın varsa komşusu gidip boğazlıyormuş. Derin bir sessizlik oldu. Kalaycı bildiklerini anlattı hocaya. Onun bildikleriydi. Yeni bir şey yok muydu acaba? Ali köyüne haber uçurmalıydı. Sakın kıpırdamasınlar yerlerinden. Hem yollar tekin değil hem ova. Yunan bir gün içinde hem İzmir'i hem Nif'i aldığına göre kim bilir buralara kaç günde gelir. Bakarsın yarın çıkıp gelmiş. O zaman ırzları da elden gider, aç oturabilirler ama ırz giderse yaşayamazlar. Jandarma tekrar geldi, Ali'yi istiyordu kumandan. Değirmene birlikte gideceklerdi. İlk o gördüğü için durumlarını anlatsındı biri iyice. Tutanağı ona göre yapacaklar. Kalktı Ali, önlerine düştü.